Aslanın kurdu imtihan etmesi ve "Ey kurt, gel, bu avları aramızda sen taksim et" diye emretmesi beyanındadır. Aslan, "Ey kurt, bu avları pay et, adaleti tazele, ey ihtiyar kurt, taksim hususunda benim vekilim ol, ta ki ne cevhersin meydana çıka" dedi. Kurt aslana dedi ki, "Ey şah, sana yaban sığırı layıktır. Zira o iridir. Sen de büyüksün, kuvvetli ve çeviksin." 3085. "Yaban keçisi de benim olsun. Çünkü o benim gibi orta boyda, orta büyüklükte. Sen de ey tilki, tavşanı al. Bu taksimde hata yoktur." Aslan dedi ki, "Ey kurt, bu nasıl söz? Benim olduğum yerde sen nasıl ben ve sen diye konuşabiliyorsun? Kurt ne köpektir ki benim gibi nazirsiz ve rakipsiz bir aslanın huzurunda kendini görüp de ben diyebiliyor?" Aslan kurda, "Ey kendini beğenmiş eşek, beri gel" dedi. Kurt ilerledi. Aslan ona pençe vurup parça parça etti. Kurtta akıl ve gerekli tedbirden eser görmeyince cezasını vermek için derisini yüzdü. 3090. "Madem ki beni görmek seni kendinden geçirmedi, böyle cana inleyerek ölmek gerek. Madem ki huzurumda yok olmadın, boynunu vurmak farz oldu. Hakkın zatından başka bütün eşya fanidir. Madem ki onun zatında yok olmamışsın, varlık isteme. Bizim hakikatimizde fani olana her şey fanidir. Onlara ceza yoktur. Yani kurt gibi helak olmazlar. Çünkü o illadadır ve la'dan geçmiştir. La'ya atlayıp illaya vasıl olana fena yoktur." 3095. "Kim ki hakkın kapısı önünde ben, biz diye diye dolaşır, yani varlıktan dem vurur, o kimse o kapıdan sürülür ve la makamında kala kalır." Aslan, "Ey ihtiyar kurt" diye gürledi, "bu avları aramızda taksim et. Yaşadığın yaşın ve gördüğün tecrübelerin hakkını ver de şu taksimde bir hak ve adalet göster. Taksim işinde bana vekalet et. Öyle ki sen ne türlü bir cevhersin meydana çıksın" dedi. Kurt yaklaştı ve "Ey ulu hükümdar" dedi, "bu avlar içinde sana yakışan şu yaban sığırıdır. O semiz ve iridir. Sen de büyük ve kudretlisin. Onu sana layık görmekteyim. Şu yaban keçisi ise benim hisseme düşmeli. Onun boyu bosu bana uygundur. Ne fazla iri ne fazla ufaktır. Tavşana gelince onu da tilkiye verelim. Böylelikle tilki de kendi boyuna bosuna göre bir hisse alsın" dedi ve ilave etti. "Ey padişah, öyle sanıyorum ki bu taksimde bir hatam yoktur. Bu tam adalet üzere bir taksimdir. Halbuki aslan için mühim olan avın bölünüşü değil, kurdun benlik davasıydı. Ona "Ey kurt" diye bağırdı. "Bu sözleri nasıl söyledin? Benim huzurumda ben, sen, biz gibi sözlerle nasıl benlik davasında bulundun? Bir kurt ne köpektir ki benim gibi benzersiz bir aslanın huzurunda söze karışıp pay istiyor. Boyuna bosuna göre kısmet tasarlıyor. Ben kendisine neyi münasip görürsem onu dileyeceği yerde kendince uygun bulduğu taksimi pervasızca yüzüme söylüyor." Ve aslan kurda, "Ey kendini beğenmiş eşek, ileri gel" diye seslendi. Kurt elinden giden ihtiyarıyla ona yaklaşınca da bir pençe darbesiyle onu yıktı, yırttı, öldürdü ve üzerindeki kurt postunu onun sırtından sıyırıverdi. "Madem ki yanımda olmak, beni görmek sana yetmedi, madem ki benim yolumda kendi benliğinden geçmedin, benim ulu dergahımda gezdin, benlik eyledin, öyleyse sana ölüm yakışır" dedi. Kur'an-ı Kerim'in Kasas suresinin son ayetinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyordu. Allah'ın yanında bir başka tanrıya tapma. Çünkü Allah'tan başka Allah yoktur. Allah'tan başka her şey fanidir, yok olacaktır. Emir ve hüküm O'nundur. Siz ancak O'na döneceksiniz. Madem ki Allah'ın varlığından başka her şey yok olacaktır ve madem ki sen O'nun varlığında yok olmanın, yani O'nunla ebedi olmanın sırrına eremedin, öyleyse gayrı varlık isteme. Allah, küllü şeyin halikûn, her şey helak olacaktır buyurdu. Ancak Allah'ta ebedi olan ruhlar, halikin, helak olucular zümresine dahil olmazlar müjdesini de vermiştir. Böyle ruhlar fanilikte la, yani yok derecesinden aşıp illallah mertebesine varırlar. Her kim ki hakkın kapısını çalar fakat eline geçen matrak veya tokmaktan çıkan ses ben veya biz sesi olur, böylesine benlik vuranlara onun kapısı açılmaz. Böyleleri o kapıda bir la gibi kıvrılıp Adem'in boşluğuna düşerler. Adamın birinin bir dostun kapısını çalması, içeriden kimsin diye sorulması, gelenin benim demesi üzerine hane içindeki dostun madem ki sensin, sana kapıyı açamam. Çünkü ben, benim kapımda benlik davası eden hiçbir dost tanımıyorum demesi beyanındadır. Adamın biri dostunun kapısını çaldı. Dostu, ey güvenilir kişi, kimsin? Dedi. O, benim diye cevap verdi dostu. Şimdi senin için içeri gelme zamanı değildir. Böyle bir sofra, ham kişinin makamı değildir diye cevap verdi. Ham kişiyi ayrılık ve firak ateşinden başka ne pişirebilir ve nifaktan onu ne kurtarabilir? Zavallı adam gitti ve tam bir yıl dostundan ayrı firak ateşiyle yana yana dolaştı. 3100. Yana pişe bir yıl sonra tekrar döndü. Ve sevgide ortak olduğu dostunun evi etrafında yine dolaşmaya başladı. Kapıya varıp halkayı yüz korku ve ihtiramla vurdu. Ta ki dudağından saygısızca bir tek kelime çıkmasın. Dostu, kim o? Diye seslenince, ey gönülleri çelen sensin diye cevap verdi. Dost, madem ki sensin, ey ben, içeri gel. Bu evde iki beni alacak yer yoktur, dedi. İğneye geçirilecek ipliğin eğer ucu çatal olursa, iğneden geçmez. Madem ki teksin, gel, bu iğneden geç. 3105. İplikle iğne arasında bir münasebet vardır. Fakat deve iğne gözünden geçmez ki. Dipnot. Ayetlerimizi yalan sayıp kibirlerine yediremeyenler yok mu? İşte onlara sema kapıları açılmaz ve deve iğne deliğine girmedikçe cennete giremezler. Araf 40. Devenin vücudu ancak ibadet ve riyazat makası ile incelir. Böyle bir işe Cenab-ı Hakk'ın kudretli eli lazımdır. Çünkü Allah her muhali bir iradesiyle mümkün eder. Onun eliyle her muhal mümkün olur. Her baş kaldıran onun korkusu ile sakinleşir, yola gelir. Sen anadan doğma körleri ve cüzzamlıları bir tarafa bırak. Rabbin sihri ile ölüler bile dirilir. Dipnot. Anadan doğma körü ve cüzzamlıyı iyi ederim. Allah'ın izni ile ölüleri diriltirim. Ali İmran 49. 3110. Yokluk ki ölüden daha ölüdür. O Allah bu yokluğu vücuda çağırdığı zaman yokluk itaate mecburdur. Varlığa gelir. Külle yevmin hüve fi şeyin ayetine Oku da dipnot. O her an bir yeni oluştadır. Kainata tasarruf etmektedir. Rahman 29. Ayetini oku da onu Rabbi katiyen işsiz güçsüz sanma. Onun en küçük işi her gün bu dünyaya 3 ordu asker sevk etmektir. Bir ordu babaların sulbünden analara gider ki rahimde fidanlar, çocuklar büyüsün diye. Bir ordu dünyayı erkek ve dişi ile doldurmak için rahimlerden yeryüzüne sefer eder. 3115. Bir ordu da yeryüzünden ecel tarafına sefer eder ki herkes böylece yaptığı işin karşılığını görür. Bu sözün sonu yoktur ey dost. Kendine gel de o iki halis ve birbirine bağlı dostun hikayesine dön. Bu tanınmış hikayenin aslı bir hadiste vardır ki Bagavi'nin Masabih adlı eserinde anlatılır. Amr İbni Abdullahil Ensari bir gün peygamberin kapısını çaldım. Hazreti Muhammed kim o diye seslendi. Ben de ben dedim ve içeriden Hazreti Muhammed'in bu cevaptan hoşlanmadığını ifade eden bir eda ile ben diye seslendiğini duydum demiştir. İşte bu olmuş hikayede görüldüğü gibi adamın biri bir gün bir dostunun kapısını çaldı ve dostunun içeriden ey kendisine güvenilir kişi kimsin diye seslendiğini duydu. Adam benim diye haykırdı. Bu sefer içeriden gelen ses birincisi gibi yumuşak ve lütufkar değildi. Dostu yürü git diyordu. Benim evim ve benim sofram pişmemiş ve olmamış kişilerin yeri değildir. Böyle ham ruhları ancak ayrılık ve hicran ateşleri pişirir. Onları bir nifak, bir ikilik veya benlik hastalığından ancak bu ateşler kurtarır. Dostunun kapısından eli boş dönen adam kusurunu anladı. En sevdiği insandan uzaklarda kalarak ayrılık ateşiyle yanıp bir kuru saz gibi sararıp bir yanık ney gibi olgunlaşmak lüzumunu kavradı. Bir yıl kendini bu ayrılık çilesine bıraktı. Böyle yana yakıla diyar diyar dolaştı. Döndü, tekrar dostunun kapısına geldi. Kapının halkasını içi korku ve heyecanla dolarak vurdu. Dudağından saygısız ve yersiz bir söz çıkmasın diye kendini sımsıkı tuttu. İçeriden yine kim o? Sedası geldi. Kapıyı vuran aşık sönük bir sesle bu gelen sensin ey dost diye seslendi. Çünkü alemde senden gayrı varlık yoktur. O zaman hicran ateşiyle olgunluk kazanan kimseye dost kapısı açıldı. Aynı dost, madem ki sen ve ben bir olduk, şimdi içeriye gel. Çünkü benim evimin hareminde iki ayrı bene yer yoktur, diyordu. Nitekim iğne deliğine bile ucu çatallı iplik girmez. Bir ipliğin bütün elyafı birleşmeli ve bir olmalıdır ki iğne deliğinden geçip vazifesini görsün. Sen ey hicran ateşiyle eriyip iplik haline giren sevgili, gel ve bu iğnenin deliğinden bir zor görmeden geç. Bir vücudun Allah yolunda eriyip iğne deliğinden geçecek kadar ruh olması elbette kolay değildir. Nitekim çatallanmayan ipliğin iğne deliğinden geçmesi müşkül olmaz. Fakat Cenab-ı Hak Araf suresinde bizim ayetlerimizi yalanlayıp onlara karşı büyüklük taslayanlar için göğün kapıları açılmaz. Onlar deve iğne deliğinden geçmedikçe cennete giremezler buyurur. Bu demektir ki kibir, nahvet ve benlik iddiası peşinde olanlar Allah yolunda kendi geçici benliklerinden ve nefislerinden eriyip safi ruh olmadıkça Allah'ın birliği cennetine girme hakkı kazanamazlar. Böyleleri şeriat hükümlerini ve tarikat yollarını öğrenip onlara uyup bir ulu kişinin tezkiyesini alabildikleri zaman onlara göklerin kapısı açılacaktır. Bir devenin vücudu iğne deliğinden nasıl geçer diye gözlerinin önüne iplik haline gelmiş bir deve getirmeye çalışma. Bu nefis ve benlik devesi aşk, yokluk ve la kılıcıyla yontulup la şey yani hiçlik haline konmadıkça elbette vücut deliğinden geçmez. Varlık ve nefis devesini inceltecek, yokluk haline koyacak kudret Allah'ın kudretidir. Allah iradesi ve emriyle nasıl en olmazları oldurur ve nasıl yoktan nice varlıkları yaratırsa, var görünenleri de öylesine yoklukla mükafatlandırabilir. Değil tek bir deveyi, sayısız develeri böyle yok edip en ince iğne deliğinden geçirir ve kurtarır. Anadan doğma körler, o isterse görürler. Vücutları cüzzam illetiyle çürüyenler, o isterse gül tenli dilberler haline gelirler. Hatta bu olabilir dediklerini de bir tarafa bırak. Allah isterse tamamıyla ölmüş olanları bile diriltir. Ölülerden daha ölü olan yokluk bile o isterse var olur. Varlık denen cisimlere, şekillere bürünür ve alem onun yoktan var ettiği sayısız şeylerle dolar. Yine Kur'an-ı Kerim'in Rahman suresinde göklerde ve yerde olan kimseler her şeyi ondan isterler. O her an kainata tasarruf etmektedir. Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Buyurulur. Rabbinin küçük işi bu dünyaya her gün 3 ordu asker yollamasıdır. Ordu ordu bu insanlar babaların sulbünden annelerin rahmine ve annelerin rahminden yeryüzüne doğarlar. Diğer taraftan yine her gün ordu ordu insan da ecel yolunu tutar. Allah'ına hesap vermeye gider. Ancak ey dost bu bahsin de sonu yoktur. Gel biz seninle birbirine gönülden bağlı o iki dostun hikayesine dönelim.